Ayrım 25. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 223. Doğmak, insanoğlunun kaderidir oğlum, dedi kadın melankolik bir sesle. Parmaklarıyla yavaşça karnına dokunuyordu. Doğmak, yaşamak, çalışmak, sevmek, acı çekmek ve ölmek. Bunların hepsi bir trajedi. Ama ilk ve en büyük trajedi doğmak. Bebek kederli bir şekilde tekme atıp ters yüz olurken başını rahim duvarına çarptı. Bu arada kadın doğum sancısıyla yüzünü buruşturdu. Rahim benim mezarım. Gozalanta, keyfim ve akıbetim. Gozalanta. Burada beraberiz. Güzel ya da kötü havada gel. Önlemini al ve bana yer aç. Gozalanta. Güneş gökyüzünde döndü, döndü ve asılı kaldı. Haykırışları arasında kırmızı çalkantılı boşluğun içinde eridi. Önünde sarı kumdan, kocaman, baş döndürücü bir boşluk açıldı. Sanki tüm yeryüzünü ve gökyüzünü dolduruyordu. Dalgaların yavaşça kükreyişini ve gürleyişini duydu. Denizin parlak maviliğini gördü. Bembeyaz deniz kabukları dalga dalga kumların üzerinde zümrüt gibi alevleri oluşturdu. Yoğun sessizlik, her şeyin üzerinde asılı kalıyor. Sonra bir çığ gibi kumların üzerine çarparak canlı, hareket eden her şeyi döverek titretiyordu. Hiçbir şey hareket ediyor gibi görünmüyordu. Bu durgunlukta hiçbir şey nefes almıyordu. Dalgın martılar gökyüzünün altında donup kalmışlardı. Kırmızı tepeli bir deniz feneri suçlayan bir parmak gibi havaya dikilmişti. Görünmeyen bir yükseklikten denize, kayadan bir merdiven iniyordu. Dalgaların altında kalan alt basamakları kaygandı. Ufuk, sisli bir cam gibi yanıyor, deniz ve gökyüzü eriyerek birbirlerine karışıyorlardı. Bir süre sonra kıyıya vuran dalgaların uzaktan gelen sesleri duyulmaz oldu. Kızgın kumların üzerinden buğulu bulutlar yükseliyor. Beynini korkunç bir güzellikle dolduruyordu. Hafızasının derinliklerini uzun zaman önce gömdüğü, aldırmadığı, adlandıramadığı şeyleri anımsadı. Mavi kenarlı derin bardağın içindeki süt, sandalyenin altından bakan yıpranmış mavi bir terlik, parlak, bronz kapı tokmağına uzanan ince, eldivenli bir el, keresteyi kesen bir testere, koyu renkli halının üzerinde kıvrılan sarı talaşlar, tepeden tırnağa mavi bir elbiseye bürünmüş ince, uzun bir kadın, ateşten gökyüzünün altında süzülüyor, ince bir sesle şarkı söylüyor, havayı bir su sesi dolduruyordu. Elbise mükemmel vücudunu okşuyor, başlığı omuzlarına düşüyor, uzun saçları arkasında, altından bir duman gibi sarılıyordu. Ayakları küçük ve pembeydi ve kuma dokunmuyordu. Yeri, göğü, denizi kucaklamak için kollarını açtı. Narin yüzü yukarı doğru çevrilmişti. Satenimsi boğazı titreyerek kıvrılıyordu. Rüzgar onu yakınlaştırınca söylediği şarkının sözleri etrafa yayılmaya başladı. Sokağımızın aşağısında oturan bir duvarcı var. Molly Baum. Ayaklarımı yerden kesti benim. Molly Baum. Bacaklarımın arasına girdiğinde, o an yumurtalarımı döllediği andı. Şimdi ağzıma kadar doluyum. Molly Baum. Kadınının bir ölüm perisi gibi ciğerlerini parçalarcasına haykırdığını bilmiyor musun? Margaret Burke Sheridan'ın hayaleti gibi değil mi? Ulu Tanrım. Ama o, Mısır pazarının oralarda oturan bir fahişe. Azgın Maggie Dunalot. Çanakkale Boğazı'nın bu tarafında, karısından bezmiş bir adam için iyi bir yatırım. Bir şişe Red Biddy ve işin tamam. İlgilenmesi için en az 25 santim olması gerek. Deniz kıyısından dolaşmaya mı çıktın? Maggie, sevgili dişi kuşum, yanında birilerini getiriyor musun? Göz alıcı yüzünü onlara çevirdi. Uzun kirpikli mavi gözleri. Bulutsuz bir haziran günü kadar pırıl pırıldı. Dolly Mount kumsalı ne kadar görkemli değil mi? Etrafımızda sadece martılarla. Ve ben gerçek aşkımı bulmak üzereyim. Bizi birleştiren düğümler bağlıyorum. Göz kamaştırıcı bir şekilde gülümsedi. Görünmeyen birini eliyle çağırdı. Oh, düğümlerini ilikle aşkım. İçeri rüzgar girmesin. Azgın ya da değil. Çok güzel bir sesi var Genoki. İrlanda operası için büyük bir kayıp. Moor sokağındaki Melba'da şarkı söyleyip mekanı iyi doldurabilirdi. Sırtında yumrular olduğunu bilmiyordum. Bu biraz görüntüyü bozuyor. Sen gözlerine bir baktır. Bak yine çıldırdı, görüyor musun? Onları önünde taşımak yerine arkasında taşıyor. Onu beceren adam Çinli olmalı. Ah tabii, aslında hepimiz biraz Çinliyiz. Generalissimo. Dünyayı ele geçirecekler, ezik piçler. Kadın sahilin aşağısında kayboldu. Alçak, titrek notalar havada uçuşuyordu. En son görüldüğünde bir yunusun üzerinde ilerliyor. İnce uzun parmaklarını masmavi suyun içinde gezdiriyordu. Demek her şeye binebiliyor. Şu dürbünü bana ver. Tanrı aşkına Genoki. Yaşlı adam büyük kara ağacın altına yalnız ve çıplak bir halde çökmüş. Kemikli parmaklarının arasında koca cevizleri kırıyor. İçinden yemişi çıkarıyor. Ve karanlık ağız çukuruna göndererek yontulmamış dişleriyle çiğniyordu. Dilinin üzerini kalın, sarı bir tabaka kaplamıştı. Seyrek kıllı göğsü, serin çimenlerin üzerinde ürperdi. Kirli, mat saçının gri tutamları gözlerinin üzerine düşmüştü. Yanaklarının ve çenesinin üzerinde yer yer kıllar vardı. Delicesine bir iştahla çiğniyor, çene kemiklerini çatırdıyordu. Eğik başının ve omuzlarının üzerinde, tepesindeki ağacın dallarından düşen yapraklar ve renkli kuşların pislikleri vardı. Gözleri kafatasına neredeyse görünmeyecek şekilde gömülmüştü. Ancak derin bir mağaranın içindeki meşaleler gibi zaman zaman ansızın parlayıveriyorlardı. Uzun tırnaklı ayakları birbirlerine kenetlenmiş, çapraz şekilde duran topuklarında kurumuş kan izleri vardı. Elindeki cevizleri kırmaya devam ederken gür sesi bir anda patladı. Anna Paula, bu acı ve soğuk günde neredesin? Geçen kurşunu bir bulutun ardından bongolar tarafından çalınan bir rumba parçası duyuldu. Ağaçların arasından çıkan birkaç çift dansa katılmaya başladı. Bu arada yerlerinde gürültüyle fırlatılan havai fişekler havada V çiziyordu. Anne Paula, benim küçük, güzel gelinciğim. Seni sevmek çok kutsal bir şey. Kim bu adam Matthias McGillisudi? Hadi seni abazan, vahşi Matthias. Zavallı çocuğu rahat bırak. Biyolojik atışlarını unut ve bize katılımsal fikirlerini söyle. Sana üç sesle soruyoruz. O ağacın altında oturan adam kim? Orijinal bir İrlanda ilkeli. Tanrım, bana yardım et. Günahkar bir şehvetle mahvolmuş yaşlı bir herif. Merhamet dolu annenin sesi duyuldu. Bu yaşlı adam terk edilmiş olmasın efendim. Ah, yanılıyor olmayasınız. Merhametiniz çok çeşitli günahları kapsıyor bayan. İzin verin, hikayeyi baştan anlatayım. Kesinlikle haklısın yaşlı osurgan. En baştan başlamak en iyisi. Keşke fişek yağmuru dursa ve şu herif, burası Almanya'nın sesi demese. Bunun kolayı var, radyonun düğmesini çevirir, kalın kafalı. Net ve rahatsız etmeyen bir klik sesi duyuldu tüm alanda. Gökyüzünde ve denizde. Ve sonra yeniden pastoral bir sessizlik çöktü. Dansçılar mermer heykellere dönüşerek hareketsiz kaldılar. Bir kez daha adamın cevizleri kırma sesi hakim oldu. Konuşmacılar bir mutfak masasının etrafında oturuyorlardı. Ortalarında bir şarap şişesi vardı. Boş bir bira şişesinin üzerinde de bir mum yanıyordu. Ağaçların hüzünlü gölgelerine karşı turuncu bir renkte parlıyordu. Şurada başını sallayarak çıplak dolaşan adam, Lord Luvabit ve Lady Anna Paula da onun tek evladı. Altın gibi bir kız, ancak onu bir babadan farklı bir şekilde severdi. Kısacası gözü pek ve yasak bir şekilde. Ho ho! Havada ensest kokusu alıyorum. Biz sorduk, sen de bize gerçeği anlat. Zavallı kızın başına ne geldi? Tek başına vahşi doğaya mı bırakıldı? Hayatından daha beter olan kaderinden kaçıp doğru adamın sadık karısı mı oldu? Evet, tavşanlardan daha fazla kaçak avlanan kasabanın kaçak avcısıyla evlendi. Ve adam kızı tüm kötü huylarından arındırdı. Kızın babasının öfkesinden kaçmak zorundaydılar. Üçüncü sınıf bir yolculukla Arabistan'a gittiler. Zahmet edip de neden üçüncü sınıf diye sormayın. Sonra oradan deveyle Şam'a geçtiler. Kocası, şu düzgün adam, ona çok iyi baktı. Kız da ona 7 erkek evlat verdi. Fakat hepsini Allah'a teslim ettiler. Keçi sütü kadar beyaz tenli bir kızları oldu. Onu da bir balya değerli ipek karşılığında yerel bir tüccara verdiler. Kız bu arada dinini değiştirdi. Babası bunu duysa küplere binerdi. İşte Anna Paula'nın hikayesinin sonu. Umarız hepiniz dikkatle dinlemişsinizdir. Bu nedenle şehvetli gözlerinizi asla kızlarınızın üzerine dikmeyin. Yoksa cehennemi boylarsınız. Daha kötü ve acımasız bir alın yazısını hak ediyor. Cehennem bile onu cezalandırmak için yeterli değil. Orada dur bakalım Genoki ve tarihi hatırlamaya çalış. O sahte gülücüklü Nil Kralı Ramses'in en sıradan alışkanlıklarından bir tanesi, kızlarını kendisine gelin olarak seçmek değil miydi? O aynı zamanda dünyanın gördüğü en büyük medeniyetin öngörülü ve keskin zekalı efendisi değil miydi? Ben şimdiye kadar kızıma bir tokat bile atmadım. Zaten bu tür şeyler her yerde görülebiliyor. Bu hiçbir tartışmanın hafifletemeyeceği ahlaksız, tarihi bir gerçek. Onların zamanında kocalar, karılar ve kız çocukları yokmuş. Sadece kadınlar ve erkekler varmış. Tanrım Genoki, işte sana gerçek. İster inan, ister inanma. Evet, aynen öyle. Ben gerçeğe karşı gelmiyorum. Mısırlıların neler yaptığı bizi ilgilendirmez. Ancak bu tür şeyler Dublin'de olamaz. O Ramses denen kuduruğun tekiymiş. Ama Araplar da doğal olmayan hayatlarını yaşayan, doğal olmayan bir ırk. Kızlarını karılarından ayırmadıkları kesin. Orada ya da şurada, ne oluyorsa olsun, bunu bizden birinin yapmış olması hastalıklı bir durum. Ben kutsal rahibelerimize ve rahiplerimize inanıyorum. Onun için bu adam, hayvanların bile önüne atılmayı hak etmiyor. Şimdi bana katılanlar ellerini kaldırsın. Bu adam, İrlanda'nın en yüksek ağacına asılmalı. Hareketsiz heykeller aniden canlandılar ve ellerini birleştirerek adamın altında durduğu ağacın etrafında dans ettiler. İşte hepimiz söylüyoruz. İşte hepimiz söylüyoruz. O yaşlı bir pislik. O yaşlı bir pislik. İşte hepimiz söylüyoruz. Yaşasın. Taşı ilk atacak olana izin verin. Taşı ilk atan yalnız olmayacak. Bu yaşlı yıkıcıyı yok edelim. Kızını tuzağa düşüren bu yaşlı pisliği hadım edelim. İrlanda'nın kutsallığı, İrlanda'nın özgürlüğüdür, sonsuza dek. Sonsuza dekten O'Connell, sonsuza dek Aziz Lawrence O'Toole. Oliver Plunkett'i sonsuza dek kutsa. Kildare'ın açıklarını şalıyla örten Aziz Bridget. Tek gözlü James McGurk'i de unutmamak gerek. Onu kim çarmıha germişti Tanrı aşkına? Ben İrlanda'nın tüm azizlerini ve özelliklerini bilirim bayım. Fakat daha önce bu isimde bir azize hiç rastlamadım bayım. Rastlamayacaksınız da hanımefendi. Tanrı merhametini üzerimizden eksik etmesin. Balık pazarının içinde bir tezgahı vardı. Gelenlere çok az bir para karşılığında balık verirdi. Özellikle yaşlı ve emeklilerden hiç para almaz. Morina balıklarını, pisi balıklarını ve ringa balıklarını temizleyip kağıtlara sarardı. İşte bu yüzden cennetin tüm ışıkları onun üzerinde olsun. Ah Tanrı, tüm bu yaptıkları için onu ödüllendirecektir. Zavallı tek gözlü James McGurk'e içip onun için dua edelim. Şu şanssız yaşlı adamı rahat bırakın. Görmüyor musunuz bir deri, bir kemik kalmış. 800 yıldan beri yaşlı Nick'in azarlamalarını dinliyor. Bu nedenle onun kirlenmiş ruhu için dua etmeliyiz. Şehvet ve lanetle yaşamak için epey uzun bir zaman. Bu zavallı yaşlı ruha merhametimizi sunalım. Dansçılar kötü niyetli davranışlarına bir son verip ceviz kıran adamın önünde diz çöktüler. Abartılı hareketlerle yavaşça istavros çıkardılar. Ayin kongresinin yapıldığı yıl geldi aklıma. Halkın tamamı O'Connell sokağında ve Phoenix Park'ın arkasında diz çökmüşlerdi. Hoparlörlerden zavallı John McCormack'ın ilahi söyleyen tatlı sesi duyuluyordu. Genç, yaşlı, bütün kadınların, hatta bazı erkeklerin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Görkemli bir Haziran haftasıydı. Bir daha asla onun gibi bir Haziran yaşanmadı. Sanki kutsal ruh, hepimizin içini sevgiyle doldurarak Dublin şehrinin üzerine inmişti. Terk edilmiş bir bahçeye bakan yüksek bir duvarın üzerinde oturuyordu. Gün, açık, mavi, sonsuza açılan gökyüzünün güneş ışığıyla sarhoş olmuştu. Sütunlu, mermer kameriyenin önünde birbirleriyle konuşan mavi, gri gölgeler vardı. Basamakların önünde, mermer bir kaidenin üzerine, boylu boyunca uzanmış, çıplak bir kadın figürü, bir dirseğinin üzerine yaslanmış. Yüzünün yarısı görünmüyordu. Bir bacağını diğerinin üzerine atmış. Bir eli yuvarlak kalçasının üzerinde duruyordu. Pürüzsüz alnının çevresini defneden bir taç çevreliyordu. Saçları kalın sarmallar halinde, çok gösterişli duruyordu. Ondan uzakta bir yerlere, halka halka duman çıkararak, gürültülü bir şekilde geçen trene doğru bakıyordu. Fabrikaların, depoların, kiliselerin, kararmış çatıları, duvarların arkasında bir orman gibi yükseliyordu. Gökyüzü yerleşim merkezlerinin, sanayinin ve ticaretin kirli havasıyla yoğunlaşmıştı. Aşılmaz bir deniz üzerinden, birbirlerine tıpkı yabancı gibi bakan aşıkların, tüccarların, politikacıların, şairlerin, filozofların, hayal kuranların, fırsatçıların, inşaatçıların ve hurdacıların, kocaların ve karıların yüksek, kısık, korkulu, yalvaran aykırışlarıyla ikiye bölünüyordu. Kutsanmışlar, lanetlenmişler, hiçbir kıyafetin örtemeyeceği çıplaklıklar, giyinikler, yalnızlar ve kayıplar, günahkarlar, Tanrı'ya dua eden çocuksuz kadınlar, kargaşa yaşamın ıstırabı, sevgiye, şehvete, ihtirasa, inanca, asla uzak olmayan ölüme susuzluk, karmaşa, inatçı dünya tarafından, katliamın, aldatmanın, tahribatın aç şahinleri tarafından çürütülmüş, lekelenmiş, yenik düşürülmüş, kirletilmiş gökyüzü. Karmaşa her yerdeydi. Geniş alana yayılmış, gaddar, çünkü konuşulmamıştı, seslendirilmemişti, yüzleşilmemiş, uzak durulmuştu. Ancak bahçede her şey huzurun ılık pelerinin altına sessizliğe bürünmüştü. Nadir bir şaşkınlıkla kendisini kendinden ayıran, uzayan gölgesini gördü. Kaidenin üzerinde uzanan o otoriter, kusursuz forma süründü. İnce kaslı, mükemmel bacakların, yarım ay şeklindeki kalçasının, göz kamaştıran boşluğun düzgün ufuğunu gördü. Sessizlik, yaşamın karmaşası. Arzunun yüksek sesli, şafağının ardında, daha derin bir sessizliği selamlıyordu. Görmeden, görerek, içinde yaş bir fitil gibi çatırdayan kendi rahatsız yaşamına baktı. Sonra içinde derin dalgalar gibi hareket eden kendi sesini, kendi kelimelerini duydu. Kimsin sen, ben neredeyim? Ve kızın sesi içinden, derinlerden bir yerden geldi. Benim adım yok. Hayatını beni bulup adlandırmak için geçireceksin. Kaybolana ve sen de atsız kalana kadar. 25. ayrımın sonu. Sayfa 231.